چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programı ile yine birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi, tarihimizi, dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran'la birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada bizlere Sefa Aktan katkı veriyor. Başlarken iletişim adresimizi belirtelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı, çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir devlet adamını, çok önemli bir ismi Nizamül Mülk'ü konuşacağız. Niye Nizamül Mülk'ü konuşuyoruz? Çünkü kendisinin bu yıl doğumunun birinci yıl dönümü. Kiminle konuşacağız? Çok değerli bir konuğumuz var. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Profesör Doktor Kazım Arıcan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Sizi böyle bir programda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Ben de şerefim.
Türkiye'de bizler sizleri biliyoruz ama 160 ülkeden dinleyicilerimiz açısından biraz sizi tanısak.
Eyvallah. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir programa davet ettiğiniz için. Ben de dinleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Musa Kazım Arıcan, Hatay Dört Yol doğumluyum. Ankara İlahiyat mezuniyetim. Ardından Cumhuriyet Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde İslam felsefesi, din felsefesi alanında akademik hayata başladım. Ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi felsefe bölümü Türk İslam Düşüncesi ana bilim dalına öğretim üyesi olarak 2012'de nakl oldum. 2012'den beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve aynı zamanda bununla beraber bir sivil toplum, önemli bir sivil toplum kuruluşumuz olan ve bu yıl 40. yılını kutladığımız Türkiye Yazarlar Birliği'nde şu an emanetini yürütüyoruz diyelim.
Yazarlar Birliği gerçekten çok değerli, çok güzide bir kurulumuz. Mehmet Doğan'ın, çok hocamızın çok katkı verdiği çok değerli bir kuruluş. İnşallah belki bir programda da sadece Yazarlar Birliği'ni 40 yılıyla birlikte konu edinmek çok anlamlı olabilir.
Çok isabet olur. Tabii Mehmet Doğan abimiz, değerli büyüğümüz, bir anlamda Türkiye Yazarlar Birliği ile adı özdeşleşmiş birisi. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisine Türkçe özel ödülü verildiğinde bunu söylemişti. Türkiye Yazarlar Birliği demek Mehmet Doğan, Mehmet Doğan demek Türkiye Yazarlar Birliği. Gerçekten çok kıymetli bir insan. İşte 40 yıl önce kurulmuş ve bu yıl 40. yılını icra ediyor. Tabii o günden bugüne kadar bu kurumun o bir sürü ülkemizin zorlu badirelerinden gerçekten duruşunu bozmadan Türkiye Yazarlar Birliği'ni hiçbir belki ideolojik, siyasi bir kampa engaj etmeden gerçekten bir duruş gösteren kurum olarak, sivil toplum kuruluşu olarak bugüne gelmesinde büyük emeği olmuş. Çok isabet olur aslında bir günde öyle bir program.
İnşallah olsa. Hocam, İnşallah. Yıllar gerçekten çok hızlı geçiyor. 40 yıl dile kolay ama çok hızlı geçiyor. Tabii 40 yıl dile kolay ama 1000 yıl dile daha kolay galiba. Evet, çünkü 1000 yıl öncesine giderek doğumunun birinci yılını evet, kutladığımız çok önemli bir devlet adamımızı, Nizamül Mülk'ü sizlerle konuşacağız. Ben doğrusu başlığı ilk sizin yine Yazarlar Birliği'nin Konya'daki bir sempozyumunda görmüştüm. Orada ben de katılmıştım ve çok büyük gurur duymuştum bu başlıktan. Yani doğumunun birinci yılını kutlayan bir isme, bir medeniyete sahip olmak.
Evet.
Değil mi? Dünyada kesinlikle kaç tane medeniyetin böylesi doğumunun birinci yılını, işte 1500'lü yılını kutladığı medeniyeti vardır ki bu çok büyük bir tarihi derinliğe işaret ediyor. Hocam, isterseniz buradan başlayalım. Biz biraz Nizamül Mülk'ü konuşalım. Kimdir, hayatı nasıl geçmiştir? Evet. Ondan sonra detaylandırırız.
Evet, yani ifade ettiğiniz kısım çok önemli. Evet, 1000 yıl, yani işte 10'lu, 100'lü, 1000'li yıllar tabii gerçekten iftihar edeceğimiz bir tablo. Yani bir devlet adamı olarak 1000. yılında hatırlanıyor olmak büyük bir kadirşinaslıktır. Evet. Bunu baştan söylemek lazım. Tabii Allah gani gani rahmet etsin. Biz hayırla yad ediyoruz. Bugün sahip olduğumuz tüm devlet geleneklerinin de aslında önemli bir mimarıdır. Tabii ben de burada konuya girmeden birkaç hususu işaret etmek istiyorum. 40. yıl dolayısıyla yapacağımız faaliyetleri ve önemli yıl dönemlerini 2017'de çalışırken Nizami Mülk'ün 10 Nisan 1900 işte pardon 2018'in 1000. yılı olduğunu öğrendiğimizi dedik, çok önemli. Mutlaka çok önemli faaliyetler yapılacaktır, yapılıyordur ve yapılmıştır. Hocam şöyle bir literatür taraması yaptık. Nizamül Mülk'le ilgili ki siyasetnamesi belki bugün konuşacağız. Çok önemli. Bizim özellikle siyaset geleneğimizde, bürokrasi geleneğimizde hemen hemen okumayan insanımızın olmadığı bir eser. İnanır mısınız? Nizamül Mülk'le ilgili ciddi anlamda yapılmış doğru dürüst bir program göremedik. Tabii bu bizi bir açıdan üzdü, bir açıdan sevindirdi. Şu açıdan, en azından böylesi büyük bir değeri hem bizim 40. yılımız hem de Nizami Mülk'ün 1. yılında tabii biz bunu uluslararası, yani yurt dışından da uzmanları davet ederek Konya'da gerçekleştirdik. Sizler de sağ olun, Allah razı olsun, destek verdiniz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu Konya Büyükşehir Belediye'mizin. Burada onları da anmamız lazım. Erdemli Yöneticiler Derneğimiz, Halil Etyemez Bey, Konya Vekilimiz sağ olsun. O da bu programa kendiler de düşündüklerini söylediler. Belli bir olgunluktaydı. Sağ olsunlar, destek verdiler. Ve Konya'daki iki üniversitemiz, Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve Karatay Üniversitemiz. Tabii Nizamül Mülk tekrar dikkate sunulmuş oldu. Evet. Ve Nizamül Mülk kimdir, nedir? Aslında tabii biz daha çok bu mahlasıyla ve ona verilen Nizamül Mülk
sıfatla, evet.
Evet, sıfatla tanıyoruz. Hı-hı. Aslında idarenin, düzen veren kişi aslında.
Evet. Devrin Bağdat Halifesi'nin kendisine verdiği bir ünvan aslında.
Ünvan aslında, evet. Tabii büyük bir ünvan, evet, aslında. Dolayısıyla asıl adı aslında Hasan bin İshak Tusi.
Mülke nizam veren. Gerçekten mülke, çok tabii, iddialı yönetime, bir isim değil mi?
Tabii, evet. Çok çok iddialı bir, evet, isim aslında. Yani adı bile, tabii, yani Nizamül Mülk'ün bu belki kavram analizini yapsak, bu bizim belki geleneğimizin, devlet adamlarımızın, halifelerimizin de bu sıfatları vermedeki veya takdir etmedeki bu şeylerini de, kadir şinaslıklarını da belki göstermesi adına önemlidir.
Belki bir cümleyle onu da açalım. Madem girdiniz, tabii, işaret ettiniz. Tabii mülk bir mal, mülk olmanın ötesinde devlet ifadesini, tabii, de içerir. Tabii. Yani adalet mülkün temelidir derken kastımız adalet devletin temelidir.
Tabii.
Burada da Nizamül Mülk işte mülkün, devletin, istikrarın, düzenin temeli anlamında.
Evet, evet, aynen, evet, öyle. Ve bu anlamda çok büyük bir pay aslında. Evet. Yani bir anlamda devletin omurgasını belirleyen kişi anlamında ve bunu da çekinmeden ve büyük bir cesaretle aslında veriyorlar. Bir insan kendi kendine belki bazı yakıştırmalar yapabilir ama bunun halife gibi, yani üst bir merciden, manevi değeri yüksek bir makam tarafına verilmesi çok önemli. Tabii doğum yılı 10 Nisan 1018. Horasan'ın Tuz şehrinde doğuyor. Ratkan köyü. Tabii çok detaylara girmeye gerek yok belki. Yani işte aile çevresi, babası işte bir o günün oradaki bir yöneticisi, o köyün ileri gelen birisi, varlıklı bir aile. Tabii Nizami Mülk genelde bu siyasetnameyi yazması dolayısıyla devlet adamlığı yönüyle biliniyor ama alim bir zat. Kur'an hıfzıyla eğitimine başlıyor. Ve iyi bir, özellikle işte bu Horasan bölgesinde, Belk bölgesinde ciddi bir tahsil alıyor. Dini ilimler tahsili alıyor. Ve ilk önce Tuğrul Bey'e yardımcılıkla göreve başlıyor. Tabii çok zeki bir insan.
Evet.
Yani o dahiyane yönü var. Bunu keşfediyor. Daha sonra Melikşah'a takdim ediliyor.
Çağrı Bey'le de keza birlikte çalışıyor.
Çağrı Bey'le de çalışıyor. Melikşah Sultan olunca takdim ediliyor ve Melikşah tarafından da Sultan Arpaslan'a bir baba olarak bilinmesi tavsiyesiyle emanet ediliyor. Ve asıl Nizamülmülk'ün belki de tarih sahnesine girişi, bugünlere belki de mal olması, bugünlere kadar gelebilmesindeki en önemli aslında Alparslan'ın belki Alparslan ve ardından işte Melikşah'la olan, ama öncesinde
Tuğrul Bey,
Çağrı Bey, evet. Bu silsileden geliyor. Belki de kalıcı onu kılan yazmış olduğu siyasetname. Siyasetname bir idareciye, yöneticiye.
Ona geleceğiz hocam.
Bu anlamda bir değer var. Bir de yine geleceğiz ama vurgulamak açısından söylüyorum.
Tabii.
Nizamiye medreseleri. Yani evet. İki aslında kalıcı hem eğitim tarihi açısından hem de siyaset tarihi açısından öyle tahmin ediyorum bugünlere gelmesindeki evet. Adının bu şanla gelmesindeki en önemli unsur herhalde bu iki nokta olsa gerek diye düşünüyorum.
O dediğiniz noktalar son derece önemli. Onlara da geleceğiz hocam. Tabii ben de bir iki şey söyleyeyim. Çağrı Bey'le ve Tuğrul Bey'le çalışmaları var.
Evet.
Ama bugünkü anlamda bir sadrazam ya da bir başbakan ya da başvezir konumuna gelmesi esasen Sultan Alparslan'la.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam 1064 gibi bir yıllarda. Dolayısıyla 1092'de şehit edildiğini düşünürsek yaklaşık 29 yıllık bir herhalde
vezirliği
var.
Başbakanlık. Bugün
evet.
Anlamda başbakanlığı
bir
var.
Bir başbakanlığı var. Ki Melikşah iktidara geldiğinde 17 yaşında olduğunu düşünürsek Melikşah da Nizamülmülk'ten bir ay sonra herhalde vefat etti. Dolayısıyla 17 yaşındaki bir padişaha da rehberlik eden bir devlet adamı.
Tabii.
Yine tekrar az önceki konuya dönersek gerçekten Nizamülmülk.
Evet.
Yani o unvan, o paye öylesine verilmiş bir paye değil. Gerçekten devletin direği olduğunu da şuradan da anlıyoruz. Bir ay sonra Melikşah vefat ediyor. O arasındaki son dönemlerdeki tartışmalar var. Daha sonra değiniriz belki. Ve ondan sonra da Büyük Selçuk Devleti neredeyse dikiş tutturamıyor diyelim. Bir dağılma sürecine giriyor.
Evet hocam, aslında tam da dediğiniz Büyük Selçuklu Devleti'nin
bel kemiği
aslında.
Evet.
Şeyden sonra yani Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah tam zirve aslında, işte Alparslan'a beraber Melikşah tüm bu süreçlerin belki de perde arkasındaki ya da ikinci adam olarak ana aktörü aslında Nizamülmülk. Yani Alparslan'a, Sultan Alparslan'a işte Malazgirt hariç benim bildiğim tüm savaşlarında ve hatta ona yapılacak isyanlarda çok önemli stratejiler veren ve önemli bir strateji aslında. Ve olayları olmadan önce öngörebilen bir yeteneğe sahip. Tabii Melikşah'la da zaten o zirve olan bir boyut var.
Hocam biraz isterseniz o dönemi konuşalım. Gerçekten o dönem de çok öğretici.
Evet.
Çünkü çoğu kez büyük insanları, büyük isimleri, büyük eserleri dönemler ortaya çıkarıyor. Şartlar,
tamam.
Koşullar belirliyor, ortaya çıkarıyor. Şartlar, koşullar olmadan kendiliğinden pek çok şey ortaya çok konmuyor. Konsa da o dert hissedilmediği için, o ihtiyaç görülmediği için çok da anlaşılmayabiliyor. O nedenle dönemi de biraz konuşmak önemli galiba.
Evet.
O dönemdeki siyasal sorunlar, toplumsal sorunlar, dini sorunlar özellikle.
Evet.
Herhalde bugünle de bazı benzerlikler var gibi. İsterseniz biraz dönem için ne dersiniz? Bunu konuşalım.
Evet, aslında dönem gerçekten çok kaotik bir dönem. Yani hem sosyolojik açıdan, hem dini açıdan, teolojik açıdan, hem siyasi açıdan gerçekten zor bir dönem. Belki çok kabaca tanımlamak, çok detaylara girmeden işte o dönem aslında üçlü bir şey var. İslam dünyasında bir dağınıklık var. Hem siyasal hem sosyolojik açıdan bir dağınıklık var. Bir tarafta bir Bağdat halifeliği var. Bir Fatimi Mısır'da hilafeti var. Bir de Endülüs bölgesi var. Uzak kalması hasebiyle orada biraz daha kendi bağımsızlığı içerisinde bir yapı var. Ama daha önemlisi Fatimilerin özellikle bu dini anlamdaki tutumları anlamında ciddi bir çekişme var. Hatta Bağdat'ta Abbasi halifesini Müvehhilerin neredeyse esaret altına alması dolayısıyla, ki sadece sembolik anlamda hutbelerde şeyin adı, halifenin adı zikrediliyor ama onun dışında tüm fiili durumlar neredeyse Müvehhiler ve Fatimiler. Bugüne benzeyen şu yön var. Bizim yakın zamanda yaşadığımız işte FETÖ meselesinde olduğu gibi, yani 2016 yılına geldiğimiz dönemdeki gibi gizli yapılanmaların, örgütlenmelerin olduğu, işte bu haşhaşiler var hepimizin bildiği. Batınilik diye genel anlamıyla tanımladığımız, ki bugün belki konuşacağımız yine,
evet,
İmam Gazali'nin Batınilik'in iç yüzü diye bir eseri yazmasına sebep olan, ki o da yine Nizamül Mülk'ün aslında keşfedip Nizamiye Medresesi'ne müderris, evet, olarak kazandırdığı bir isim. Böyle ciddi anlamda aslında insanların inanç noktasında krizlere sürüklenebileceği bir durum var. Hatta kabaca Sünni Şii, yani o Fatımilerin bir Şii taraftarlığı, efendim Bağdat'ın daha Sünni bir yapı arz etmesinden öte, Sünni yapı diyebileceğimiz Bağdat civarında da yine karmaşalar var. Kendi içinde Sünni toplum diyebileceğimiz coğrafya içerisinde bile kendi içinde çekişmeler var. Hatta Nizam-ı Mülk'ten önce bir anlamda Şafiiliği daha ön plana çıkaran, neredeyse kendi içinde çatışmalar yaşayacak, kargaşa yaşayacak bir sosyolojik bir yapı var. Bir anlamda Nizamül Mülk ve tabii onu himaye eden Sultan Alparslan'la bir defa bu İslam dünyasının karmaşık yapısı sonlanıyor. Yani işte Malazgirt'teki o belki de zaferle Sultan Alparslan zaten bir sultan unvanını alıyor. Halife tarafından büyük bir takdir görüyor. Belki o siyasi güç Nizamül Mülk'ün bugün belki de işte saydığımız Nizamiye medreselerinde devletin oluşumunda, bizim belki Türk İslam devlet geleneğinin bu omurgasının oluşmasına belki de fırsat tanıyan şartları hazırlıyor. Çünkü bu siyasi güç artık bir inşa faaliyetine, yani eğitimde, efendim devlet yapısında, bürokrasi belki sizin alanınız olarak, bürokraside bir sistemi oturtmaya götürüyor. Tabii belki çok detaylara girmeye gerek var mı bilmiyorum ama işte Hasan Sabbah'ın
geleceğiz hocam,
önemli bir etkisi var. Tabii yapı bu anlamda, yani sosyolojik yapı bu anlamda kendi içinde çok kırılgan her an.
Bir giriş yapmış olduk hocam. Evet. Batınili ayrıca, evet, konuşacağız. Dediğiniz gibi gerçekten çok katil, çok dağınık bir, evet, dönem, dağınık bir coğrafya işaret ettiniz. Hilafet konusunda çok ciddi tartışmalar var. Bir taraftan Bağdat'ta bir hilafet var. Endülüs'te keza, evet, Mısır'da Fatimiler var. Siyasal iktidar konusunda çok ciddi çatışmalar var. Evet, evet. Hilafet var ama hilafet içerisinde ya da hilafetin coğrafyası içerisinde farklı sultanlıklar var. Evet. Beylikler var, biraz Osmanlı Beyliği gibi. Dağınık yapılar var. Ve entelijansiya da, ya da aydınlar demeyelim ama o günkü yazarlar da, siyasetname yazarları da merkeze farklı unsurlar alıyorlar. Evet. Örneğin Maverdi, Ahkam-ı Sultaniye'de bir siyasal iktidar, siyasal yapı olarak hilafeti merkeze alırken Kutadgu birlikte Yusuf Has Hacip daha sultanlığı, aynen, mesela esası alıyor. Keza burada da öyle. Nizamül Mülk'te de daha çok işte Melikşah'ın, Selçuklu Devleti'nin, Selçuklu Sultanlığı'nın, devletinin merkeze alındığı bir yapı söz konusu. Ve diğer taraftan bugünü çağrıştıran çok önemli bir şey, Şii-Sunni gerginliği var ama, hı, daha da ötesinde, biraz sonra değineceğiz detaylı bir şekilde, İslam'ın doğrudan kendisiyle anlaşılamayacağı, batini gizli bir mekanizmayla anlaşılması gerektiğine dair bir, evet, terör örgütleri var. Bunun daha sonra Nizamülük'ten sonra Haçlılarla ilişkileri de var. Onlara değineceğiz. Ve bugün de gerçekten FETÖ'ye baktığımızda çok benzer bir tarz var. Özellikle batınlık yorum
açısından. Örgütlenmesi açısından, şeyi öğretisi anlamında evet. Çok benzeşen noktalar
yani
var.
Belki o,
daha
belki,
gizemli, esrarengizlik tabii. var. İşte aynı haşhaşilerde olduğu gibi işte biri diğerini tanımıyor. Alt üst katmanlar var. Yani hı-hı. gerçekten benzeşen, belki de örnek alınma diyebileceğimiz, taklit edilme diyeceğimiz bir benzeşme de var aslında.
Benzeşme var tabii. FETÖ'ye baktığımızda daha sofistike bugünkü
evet.
itibariyle. Çünkü
modernize edilmiş belki
de
bir hali.
Çünkü o günkü durumda ne yapıyorlar? Esasen devleti doğrudan ele geçirmek, yönetmek yerine devlet yetkililerini, önemli isimleri milletin ortasında
Tabii.
şehit ederek bir korku salma
Evet.
mekanizması var. Ama FETÖ'ye baktığımızda bütün stratejik kurumların içerisine farklı renklerle bu kalemun gibi o günkü geçerli olan mantık ya da o günkü geçerli olan anlayış neyse onun gibi görünerek sistemleri elde etme tarzı var ama yöntem esasen çok
Çok
örtüşüyor.
benziyor, evet.
İsterseniz bunları ağır ağır konuşarak devam edelim ve en temel eserinden başlayalım. Biraz
Evet.
önce siz bir giriş yapmıştınız.
Evet.
Gerçekten son derece değerli bir eseri var. Elimizde bıraktığı Siyasetname kitabı birçok yayın evi tarafından basıldı. İsterseniz biraz bunun ortaya çıkışından da bahsedebilirsiniz ya da
Evet.
Siyasetname'nin içeriğinden, diğer kitaplarla ilişkilerinden de biraz bahsedebiliriz
Evet.
hocam.
Yani aslında Nizamülmülk belki de bu Nizamülmülk sıfatı yanında aslında vizyon sahibi, projeksiyon sunabilen bir insan. Yani siyasetname onun bu kabiliyetini de gösteriyor. Yani bugün bile çok önemli siyasi görevler yapıp da bu tecrübeleri bir eserle gelecek nesillere aktaran kaç insanımız var?
Çok doğru.
Ben bu anlamda aslında bugünden baktığımızda ne kadar uzak görüşlü bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasetname birçok devlet adamının daha sonraki dönemlerde el kitabı oluyor. Tabii burada şuna da bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Nizamülmülk'ün bu vizyonerliğine örnek mesela Anadolu Selçuklularının kuruluşuna mesela zemin hazırlıyor. Mesela Celaleddin Karatay'ı mesela teşvik ediyor. Ya Konya'da Anadolu Selçukluların kurulmasının aslında mimarı da Nizamülmülk'tür. Yani bu yine onun bir öngörüsü ve vizyonu. Şimdi siyasetname geleneği aslında şeyden önce var. Yani Nizamülmülk'ten önce de
Evet
var.
yani Türk İslam
Evet.
geleneklerinde,
Türk
İran
İslam
geleneğinde,
geleneğinde,
Hint
İslam
geleneğinde tabii.
geleneğinde yine işte ilki Hazreti Ali Efendimiz'e işte Nehçülbelaga işte orada sultanlara, yöneticilere öğütler olarak var. Akabinde bu devam ediyor. Efendim işte tabi bunların birçoğu şeydir aslında. Yani sultana arz etmek, zaman zaman sultanın gözüne girmek anlamında. Efendim işte bizde Beydaban'ın yazdığı işte Kelile ve Dimle mesela çok
Evet.
çok önemlidir. Daha çok hikaye tarzında temsiller getirerek yönetimi anlatmak. Yani salt bir teorik eser olmaktan öte aslında ibretlik hadiselerle dikkat çekici bir şekilde yönetim ve idari işi dikkate sunmak.
Onlara yol göstermek,
Yol
rehberlik
göstermek,
etmek,
rehbere
ikaz etmek, değil mi?
ikaz etmek.
Evet.
Tabii Nizamülmülk'ün siyasetnamesi de yine aslında sultanın bir eser yarışması diyebileceğimiz belki bugün talebiyle ortaya çıkıyor. Tabii o gün birçok eser yazılıyor ama işlerinde en takdire şayan Nizamülmülk'ün siyasetnamesi bulunuyor. Tabii bu bir torpil de değil. Yani Nizamülmülk'ün işte vezirliği dolayısıyla elde etmiş olduğu bir paye değil. Çünkü Nizamülmülk belki birazdan yine oraya da değineceğiz. İlme, ulemaya, eğitime gerçekten çok önem veren bir insan. Yani kendi fıtratının aslında bu özelliği var. Belki onun vezirlik yani bugünkü anlamda başbakanlık belki hedefi değil. Ya yani belki böyle bir muradı da yok. Belki de kaderin cilvesi onu bu noktaya getirmiş. Kendi haline kalsa belki o da bir çünkü o gün dağınık hallerde olan medreseler var. İlim meclisleri var. Belki orada bir hocalık yapabilecek birisi. belki kendi fıtratında var olan yazma ve o ilme olan yönünün tezahürüdür siyasetname. Ve gerçekten bugün dahi okuduğumuzda keyif aldığımız, bizim de müstefid olduğumuz bir eser. Bu anlamda siyasetname aslında sultana yönetim işlerinde belki de bir sistematik bilgi kaynağı olarak arz edilen bir eser. Öyle tahmin ediyorum Nizamül Mülk bunu yazarken sadece o günkü işte yani kendi şeyi de olan emrinde olduğu sultana hitabende değil. Öyle tahmin ediyorum işte az önceki o vizyon dediğim şeyle kendinden sonraki nesillerin de istifade edeceği bir eser olarak. Çünkü diline baktığımızda bir öznelleştirme yok. Daha ucu açık, nesnel, hikayelerin olduğu, anlatımların olduğu bir eser olarak görüyoruz. Ve tabii bu bizde siyasetname geleneğinin de hızlanmasına vesile oluyor. Ve bunun akabinde de birçok işte siyasetnameler de doğuyor. Sanırım evet. Son yıllarda siz de bir bürokrasi name yazdınız.
Evet. Tabii ben
buradan mülhem
isim oradan mülhem. Yani evet. Siyasetname esasen siyasete dair öğütler.
Tabii.
Devlet yönetimine dair öğütler. İnsanlar bulundukları pozisyonlardan Nizamül Mülk gibi yıllarca, on yıllarca hatta çok önemli pozisyonlarda bulunduktan sonra devasa bir birikime, gerçekten devasa bir tecrübeye sahip oluyorlar. İfade ettiğiniz gibi iyi ki onlar da paylaşmışlar. Benimki tabii biraz bürokrasiye dairdi. İşte bürokratik pozisyonlarımızdan hareketle bu da gelecek evet. Nesillere kalsın diye evet. Bürokrasiye dair öğütler anlamında bir bürokrasiname yazdık. Dediğiniz gibi hocam siyasetname bizim geleneğimizde oldukça güçlü bir gelenek.
Evet.
Devlete dair, çünkü devlet ebed müddettir. Yani evet. Devlet sonsuza kadar yaşayacak bir mekanizma olarak görülür. Bu anlamda devlet adamlarına, yetkililere verilen öğütler, ikazlar, uyarılar çok fazla yapılmıştır. Çok farklı örnekleri var. Kabusname, Kutadgübilik, Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesi, Koçbey Risaleleri, Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın keza yine devlet adamlarının öğütleri gibi pek çok örnekleri var. Nizam-ı Mülk'ün çalışması da bu anlamda son
derece. Koçbey Risalesi zaten son dönemin belki de daha güncellenmiş son hali Osmanlı doğru. Versiyonu.
Doğru.
O da çünkü çok önemli bir eser. Tabii biraz şey, kendi şartlarını tabii, da dikkate
tabii.
alarak.
O dönemin koşullarını.
Tabii dönemin koşullarını dikkate alarak yazılan eserler. Evet. Tabii onlar daha çok biraz da şöyle, ben orada müsaade ederseniz bir şeyi dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Sonrakilerin bir kısmı Koçbey Risalesi'nde olduğu gibi aslında biraz var olan sorunları efendim ön plana çıkarak yani daha ön plana bunların alındığı yani buradan hareketle şu tedbirlerin alınması şeklinde bir metin. Ama siyasetname yani siyaset risalesi diyebileceğimiz çünkü Arapça ve Farsça iki kelimenin aslında evet. terkibi. O anlamda da aslında şey Siyerül Mülük diğer evet. bir adı aslında yönetim kılavuzu diyebileceğimiz belki. Burada aslında siyasetname olayı konuları bir probleme indirgemeden yani Selçuklu Devleti'nde şu sorunlar var. Bu problemlere önlem alınmalı şeklinden öte yani işte devletin sultanın, yöneticinin, idarecinin nelere dikkat etmesi gerektiğini belirten aslında hikmetlerdir bu.
Evet.
Buna belki bir hikmet yani Hoca Ahmet Yesevi'nin o divan hikmeti gibi aslında bu belki de divan-ı siyaset mi demek lazım hocam bilmiyorum. Yani buna bir
belki ben biraz belki kitap da elimde içindekilerden evet. birkaç başlık ifade edersem neyi kastettiğimi okuyucularımız da daha iyi tabii anlayabilirler. Ki. Eser elimizde. Esasen ifade ettiği gibi hocamızın padişahın görevleri, yapması gerekenler, padişahın diğer görevlerle ilişkileri, vilayetlerin yönetimleri, kadıların biraz da bakarak söylüyorum.
Evet.
Kadıların, hatiplerin, güvenlik görevlilerinin işleri, din ve dini kurumların tetkiki, devletin ileri gelenleri ve nasıl geçirecekleri, evet. Padişahların keza gündelik uğraşları, elçileri nasıl kabul edeceği, haremiyle ilişkileri, kölelerin görevleri, kölelere nasıl davranılacağı, vergilerin nasıl toplanacağı,
ekonomiyle, parayla
tabii
ilişkisi.
Tabii ki işte adalet dairesi var, çok önemli. Belki başka programda orada değinebiliriz. Bu ve benzeri şekilde o devrin devlet yönetimine dair iyi, kalıcı ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir devlete sahip olmak için devlet adamlarının diğer devlet adamlarına yönelik yazdığı önemli ya da alimlerin diyelim önemli çalışmalar demiş oluyoruz. Bu anlamda Nizami-ül Mülk'ün çalışması son derece değerli. Tabii Nizami-ül Mülk aynı zamanda Şehit Başbakanımız. Ben Konya'daki Yazarlar Birliği Başbakanı'na Yazarlar Birliği programında şöyle bir espri yapmıştım. Bizde şehit başbakanlar çok. İlk şehit başbakan, ilklerden belki bir tanesi Nizami-ül Mülk'tür.
Evet.
Keza Said Halim Paşa da bir şehit sadrazamdır, başbakandır. Keza Menderes de bir şehit başbakandır. Şöyle bitirmiştim o konuşmayı. Ama bundan sonra başbakanlarımız şehit olmayacak. Çünkü başbakanlığı kaldırıyoruz demiştim.
Güzel.
Necdet Kudret Bülbül ile Çeşme Cihan programındasınız. Sizlerle bugün 45. programımızı icra ediyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Musa Kazım Arcan'la birlikte çok değerli bir devlet adamını birinci doğum yılında Nizami-ül Mülk'ü konuşuyoruz. Hocam siz de girişte ifade ettiniz Nizami-ül Mülk'ün belki çok önemli bir hediyesi ya da doğrudan kendisi mi kurdu bu tartışılıyor ama katkı verdiği önemli mimarlarından birisi olduğu aşikar. Devrindeki pek çok sorunlara çözüm olarak dile getirdiği bir medrese, Nizamiye Medreseleri. Siz de bir kitapla geldiniz. Profesör Doktor Ahmet Ocak tarafından yazılan Nizamiye Medreseleri ile kitabıyla birlikte geldiniz. İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Bu medreseler nedir? Ne tür işlev görmüştür o dönemde ve niye ihtiyaç duyulmuştur?
Evet, aslında Nizami-ül Mülk'ün belki de dahiyane boyutunu da ortaya çıkaran, tabii çok akıllı bir devlet adamı. Buna şöyle bir kıssa anlattılar, şöyle bir hikayesi. Tabii bazen şeyler önemlidir, menakıplar, menkıbeler. Sultan Alparslan'la Nişabur sokaklarında gezerken bir grup görüyorlar. Tabii bu grup Sultan Alparslan'ın gelişini hiç umursamıyor. Böyle hiç şeylerini bozmuyorlar. Böyle biraz daha mütevazi giyimleri, kuşamları. Tabii bakıyor hiç yani sultan mı gelmiş, kim geçmiş
umursamıyorlar.
Tabii Sultan Alparslan biraz da hoşuna gidiyor. Yani Sultan Alparslan olsun, Melikşah olsun. Tabii sadece bir sultan değil, aynı zamanda gerçekten çok değerli fazilet timsali insanlar. Yani Sultan Alparslan'ın gerçekten bu yönü de ayrı bir konu. Belki bir bahisle onu konuşmak lazım. Nizami-ül Mülk yanında diyor bunlar kimdir nedir diyor. Biraz hoşuna gidiyor aslında. Yani böyle herkesin el pençe durduğu bir şeyde ya şey yani saygısızlık etmiyorlar ama çok da şey yapmıyorlar. Efendim diyor bunlar diyor şeydir diyor. Kendilerini yani dünyayı umursamayan fakirlikle övünen ya da dünyevi zenginliği önemsemeyen ama ilmiyeyi önemseyen bunlar fakihlerdir diyor. Diyor bunlar ne yapar? Efendim işte bunlar diyor ders verirler cami şeylerinde falan. Seviniyor. Tabii Nizamiye Medresesi'nin biraz buradan çıktığına dair böyle bir menkıbe var. Nizami-ül Mülk de hemen bu fırsatı efendim diyor eğer bu lisanla söylersek eğer diyor murad ederseniz diyor bu diyor fakirleri bu garipleri daha düzenli daha sistemli bir çatı altında toplayalım. Emir buyurur ferman buyurursanız o da çok iyi olur diyor. İşte belki Nizami-ül Mülk'ün kafasında tasarladığı ki bunlar bir anda çıkan şeyler değil.
Tabii ki.
O gün aslında şeyler var. Yani eğitim öğretimlerin yapıldı ama düzensiz yapılar. Malumunuzdur. Tabii Nizamiye medreseleri eğitim tarihi bir devrimdir. Ben biraz burayla ilişkilendireceğim. Daha sonraki batıda tabii Endülüs tarafına geçiyor. Bu medresede okuyup öğrenim görenlerin uzandığı Kuzey Afrika'ya gittiği ve oradan bugünkü işte Sorbona efendim ne bileyim İngiltere'deki üniversitelere örneklik teşkil eden, işte Bolonya'daki üniversitelere örneklik teşkil eden bir okul, bir üniversite model olarak dile getiriliyor. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz Hazreti Peygamber'le aslında Suffa yani hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında ilimle iştigal eden bir kesim var. Hatta Hazreti Peygamber'in de ders verdiği bir yapı malumudur bizim dinleyicilerimizin de. Bedir'de esir alınan insanlara bu bizim aslında eğitim tarihinin açısından da İslam düşüncesinin eğitim açısından da önemli bir duruma işaret ediyor. Bir kişiye okuma yazma öğretmeleri mukabilinde şey yapılıyor. Hürriyetleri veriliyor mesela esirlerin öğretenlere. Şimdi buradan gelen aslında bizim şeyimiz var. Bir okul geleneğimiz var. İşte Beytül Hikme malumlarımız biliyorsunuz. Bağdat'ta kurulan ilk tercüme eserlerin yapıldığı. Tabii sonra Fatımiler buna Darul Hikme diye buna bir anlamda paralel diyebileceğimiz bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Efendim Horasan'da, Belk'te okullar var. Fakat bunlar bölük pörçük, dağınık şeyi de yok belki de. Yani ciddi bir desteği yok. Şimdi Nizamiye medreselerini tabii bu menkıbeden bağımsız olarak Nizamül Mülk birincisi Osmanlı, Selçuklu, Büyük Selçuklu devlet geleneğinin devlet kademesinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek. Kadıları, efendim vergi toplayıcılarını, efendim işte beldelerde yöneticileri, tüm bunları yetiştiren bir mekanizma. İki, dini anlamda, inanç anlamında da çok dağınıklık var. Bunları da yine bir sisteme oturtacak bir okul. Tabii bu okulun özelliği bir külliye. Bugünkü anlamda tam bir üniversite. Yani şimdi tabii biz medrese dediğimizde bir kafa karışıklığı var. Kelimenin, kavramın aslında kendi içinde diğer okullardan bir farkı var. Yani mesela bağımsız olan bir yapı da medrese olarak adlandırılıyor. Nizamiye medresesi de işte Nizamül Mülk'e efendim hürmeten Nizamiye adı veriliyor. Efendim burada ne var? Mesela hocalara ait, medrese hocalarına ait odalar var. Muidler var. Müderrislerin yardımcıları var. Ve ilk kez muidlik geleneğini, yani yardımcı öğretim elemanı geleneğini başlatıyor. Tabii burada derslikler var, mescitler var, kütüphane var, yatakhane var, yemekhane var, hamam var. Tam anlamıyla aslında bir külliye.
Evet.
Ve bu anlamıyla aslında Nizamiye Medresesi sadece İslam düşüncesi açısından değil, belki insanlık tarihi açısından bir devrim. Tabii bizim felsefe geleneğinde Platon'un akademiyasından, Aristoteles'in Likyanon'dan söz ediyoruz ama bunlar yine bu şekilde bir külliye vasfında değiller. Bu anlamda gerçekten çok önemli bir
teşekkür yapı. Teşekkür ediyorum. Bir taraftan da vakit ilerliyor. Epeyce soracağım soru var ama son olarak bir sorumla herhalde ancak onu konuşabileceğiz. Ondan önce ben de biraz bir şeyler söyleyeyim. Tabii o devre kadar İslam düşüncesi ya da yönetici yetiştirmeye dair okullar genellikle çok bağımsız okullar değil. Belki daha çok camilerin içindeler. Çok profesyonelleşmiş değil. Bir, buna ihtiyaç olarak herhalde Nizamiye medreseleri çok önemli bir işlev görüyor. İkincisi, biraz sonra konuyu oraya getirmek istiyorum. O devirde gerçekten dinin nasıl yorumlanacağına dair aslında bugün de biraz öyle. Evet. Çok ciddi bir tartışma var. Batınilik. Bir taraftan bazıları şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki din sizin gördüğünüz din değil. Ayet sizin gördüğünüz ayet değil. Sizin gördüğünüzün dışında bir başka yorumu var. Onu da ancak benim işte güvendiğim falan zat falan şeyi falan kişi yorumlayabilir diyerek aslında bir anlamda bağlılarını gerçek dinden, Allah'ın Kur'an'ından, hadisinden, işte icmasından, kıyasından, yani dinin gerçek kaynaklarından alarak sadece dolayısıyla bağlılarını dinden kopararak kendilerinin yönlendirebileceği, dinden bağımsız fedaiye dönüştüren bir mekanizma. Batınilik de ağır ağır geliyor. Şia Sünni tartışması.
İsmaililik.
Tabii diğer pek çok unsurları var. Şia Sünni tartışması var. ve biraz daha geride göreceğimiz şekilde Nizamülmülk'ten biraz sonra 1096'da galiba yanlış hatırlamıyorsam ilk Haçlı seferleri ve Haçlıların yoğun bir şekilde İslam dünyasının içerisinde kargaşa yaratma. Kargaşa yaratarken dini alanda da kargaşa yaratma çalışmaları var. Tıpkı bugün FETÖ'nün pek çok ülkede, Türkiye ve pek çok ülkede yine küresel çer odakları kaynaklıyorlar. Onların destekleriyle yaratmak istediği bir kargaşa gibi. Nizamiye medreseleri bu anlamda da dinin sahih yorumlanmasına, doğru yorumlanmasına ve gerçek din adamlarının yetiştirilerek bu çarpık zihniyetle mücadele edilmesine çok büyük katkı veriyor galiba.
Buraya hemen tamamlayıcı bir şey söyleyeyim. Ben naçizane şunu diyorum. Yani İslam düşüncesinin belki Müslümanların da derlenip toplanması, yani sadece devlet anlamında değil, yani Büyük Selçuk Devleti'ndeki o siyasal yapı değil. Belki düşünsel anlamda da belki İslam birliğini kurma anlamında önemli bir işlev görüyor. Tabii,
düşünsel birlik anlamında son derece önemli. Evet. İstersen hocam diğer sorular çok vakit kalmayacak ama bence şu konuyu biraz daha konuşalım. Özellikle batıniliği.
Evet.
Yani dinin görünümün dışında gizli bir yorumu olduğuna dair ifade edilen, bugün de bir ölçüde iddia edilen tarz. Nedir bu batınilik? Ve Hasan Sabbah ve Haşhaşiler esasen onları kastediyoruz. Temel amaçları nelerdir? Ve Nizamül Mülk'ü şehit etmelerindeki temel amaç nedir? Bununla da bitirmiş olalım.
Evet, önemli bir nokta. Soru çok gerçekten bugün için hayatiyeti olan bir aslında soru, bir problem. Çünkü bugün FETÖ'yü biz ülkemizde bir şekilde bertaraf ettik hamdolsun. Yani siyasi gücün, halkımızın bu firaseti desteğiyle. Ama dünyanın birçok yerinde hala etkin. Ve beslendiği şey de aslında o günkü Haşhaşilerin, batınilerin tarzından besleniyor. Ezoterik bir şey. Yani böyle hipnotize eden, aynı zaten Haşhaşi adı oradan mülhem. Yani bir anlamda buraya alınan dâi dedikleri ve fedaileri hem anlatan hem de kendini gözünü kırpmadan feda edecek kişileri bir anlamda işte bir rivayet Haşhaş çektirerek, belki de bilgiyle hipnotize ederek bugün FETÖ bile elemanlarını ne yapıyor? Bir anlamda hipnotize ediyor. Efendim onun zihin dünyasını işte Cengiz Aytmatov'un ifadesiyle mankurtlaştırıyor. Aslında batınilik genel bir ad. Yani daha ezoterik yorum yapan, daha içsel yorum yapan, yani bizim zahiri anladığımız dini metinleri, ifadeleri daha deruni, daha sembolik, daha efendim uzak anlamlarda yorumlama işi. Bunu belki bir siyasi bir amaca tahvil etmek, kendi belki işte makam mevkileri için devşirmek amaçlı kullanılan yapılar. Tabii burada ne var? Burada aslında Şiilikten gelen belki işte o takiye mekanizmasının da belki etkisiyle özellikle bu İsmaili yapılar, yani bunu besleyen unsurlar, tabi bu sadece şeyde de değil, yani olayı bugünkü anlamda bir siyasal Şii Sünni meselesi olarak değil de aslında burada bir ideolojiye belki dönüşmüş, hatta şeyin içerisinde dahi, yani kendini belki Şii mekanizmanın dışında dahi tutup yani adına bugünkü anlamda ne deriz bilmiyorum ama tamamen sembolik yorumlara, rakamlardan, harflerden, cifirlerden beslenen olağanüstü garip yapılar var.
Ebced hesabı.
Ebced hesabı falan gibi. Ve buradaki bu kargaşaları bertaraf etmeye dönük sistemli, Kur'an'dan ve sünnetten hareket ederek, İslam'ın asıl kaynağından hareketle bir İslam öğretisi, İslam belki de anlayışını inşa etmek üzere Nizamiye medreseleri gerçekten, ki Gazali'nin de biliyorsunuz en parlak müderristir ve şeyin de keşfettiği, Nizamül Mülk'ün de hocam, keşfettiği bir dahi isim olarak da
bitiyor.
Nizamül Mülk son çok önemli bir görevi de ifa etmiş oluyor Nizamiye meselesinde.
İfade ettiniz ama bir iki cümleyle ya da bir iki kavramla Nizamül Mülk'ten dinleyicilerimiz, 160 ülkeden dinleyicilerimiz açısından bugün bize kalan temel mesaj nedir desek?
Bize aslında belki de bir inanç, sahip olduğumuz inancı doğru kaynaklarından öğrenmek. Bunu sistemli bir yapıdan öğrenmek. Şeyi olmayan, dayanağı ve menşei olmayan hiçbir düşünceye bağlanmamak. Ve bununla beraber belki de meşru bir devlet anlayışının önemli bir kıymet arz ettiğini belki göstermesidir.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Aslında konuşacağımız birçok konu vardı. Gazali'yi konuşacaktık. Evet. Büyük Selçuk Devleti üzerine neden eksik çalışmalar var, onları konuşacaktık. Daha konuşacağımız birçok çalışmalar vardı. Ama ben de bir iki cümleyle, batınilikle ve önerilerinizle tamamlamak istiyorum.
Ama Nizami Mülkü de tabii böylesi çok önemli bir tabii program. Yani bu yetmiyor, kadar bir saatte de konuşmak mümkün de değil yani.
Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Esasen yani şöyle bir ayrım yapılıyor bu batıniler tarafından. Dinin görünen zahiri bir boyutu vardır ama bir de görünmeyen boyutu vardır. Evet. Bu görünmeyen boyutlarını işte onların itibar ettikleri isimler, kişiler, evet, liderler, yorumlar gibi bir yorum yapılıyor. Bazen felsefi olarak yapılabilir. Felsefi tartışmalara bir şey demiyorum ama gerek Hasan Sabbah ölçeğinde gerekse bugünkü FETÖ ölçeğinde, evet, bir siyasal proje olarak insanları dinden koparmak, din adına bir terör örgütünün aracına dönüştürme mekanizmasına dönüşebiliyor. Bu anlamda dinleyicilerimize bir kitap da önereyim. Son derece değerli, son derece gerekli. Emil Maluf'un Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri. Evet. O gün gerçekten işte Hasan Sabbah ve Haşhaşilerle Haçlılar arasındaki yakın ilişkileri bir Hristiyan düşünür olarak son derece net bir şekilde ortaya koyuyor. Siz güzel ifade ettiniz, iyi tamamladınız. Bugün alınması gereken dersler açısından tekrar etmek gerekirse, evet, bir sistematiği olmayan, belirli kurumlardan öğrenilmeyen ve din adına sadece kendine çağıran, geleneğe çağırmayan, evet, kişilerden uzak durmak gerekiyor. Düşüncelerden uzak durmak gerekiyor. Dinin temel kaynakları belli, evet, açık, sarih, ortada. Kur'an'dır, hadistir, evet, icmadır, kıyastır. İslam tarihidir, gelenekleridir. Bugün FETÖ örneğinde de ve diğer benzer örneklerde de son derece net bir şekilde görüyoruz ki genellikle bu geleneğe, başka isimlere, dine dair gerçekten estetiğe çok referans, evet, yok. Tek referans kendisine ve kendisine doğrudan rüyalarla haşa Hazreti Peygamber'e bağlayan ve onun üzerinden bir adanmışlık üreten bir batıni sapkın inanış.
Ve şeffaflığı aslında ortaya çıkarıyor. Yani belki bu kurumlarla yani böyle gizemlik, esrarengizlik falan filan gibi yapılara da aslında müracaat edilmemesi gerektiğini belki de.
Bunu söyleyerek bitirmiş olalım. Evet. Değerli dinleyiciler, bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.